Ayrım 6. Bütün Öyküleri. Yusuf Atılgan. Sayfa 81. Eylemci. Ağaç. Öksüz Mehmet, 11 yaşındayken babası, 13'ündeyken anası öldüğü için köyün yaşlıları ona öksüz demeye başladılar. Ama yaşıtları, gençler özellikle ilk yaz ve güz aylarında köyün otlarında düzenlenen güreşlerdeki olağanüstü gücü nedeniyle, hele ikinci güreşinde kendinden 2 yaş büyük Gamsız'ın Ali'yi gıcırı bükme yendiğinde, Ali'nin "Ulan bu öksüz falan değil, düpedüz öküz, adamın kemiklerini kırar bu" demesinden sonra Öküz Mehmet adını taktılar ona. Bir eliyle arabaya koşulu öküzlerini yederken, öteki elinde cep fenerini sık sık yakmaktan korkuyor, soğuk gecenin koyu karanlığında bozuk, taşlı yolda ağır ağır yürüyor evine doğru. İyice de yaklaştı. Neyse ki tekerleklerin gürültüsüne, ara sıra üren köpeklerin seslerine karşın uyanıp basık evlerden bir çıkan olmadı. Uyananlar olsa bile bu soğukta yataktan çıkıp "Gecenin vakti ne ki bu araba" deyip giyinmeye kalkmamışlardı anlaşılan. Oysa ne yaptığını, arabada ne olduğunu görseler köylüler onu tükrükle boğarlar. "Tanrım, bir kar yağdır bu geceyi ki yarın koca bekçi iz sürüp bizim kapıya dayamasın." Başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Tek yıldız görünmüyor. Hava kapalı. Esinti yok. "Karlar bu hava," dedi umutla. "Kar izleri örterse bu işi kimin yaptığı güme gider. Ağacın dalını kesenin bu köyden olduğunu kimse düşünmez. Çevre köylerden birine yorarlar. Kantarlı'dan ya da Yemlice'den gelip kesmişlerdir. Kıskançlıktan derler." Gerçekten de bu kıraç bozkır köylerinden, yalnız onların köyünün, Kuyucak'ın batı girişine yakın bu ağaç tektir. Kuyucaklılar, "Bizim koca kara ağaç" diye övünürler onunla. Gözleri gibi sakınırlar onu. El birliğiyle bakarlar ona. Yazları her akşam tarla dönüşü sırası gelen evden biri dibine 2 teneke su döküp sular ağacı. 60 evli yakacıkta neredeyse herkes bu ağacı kendi dedelerinden birinin daha fidanken çok uzaklardan kökleyip arabayla buraya getirerek diktiğini ve yetiştirdiğini söyler. "Bu yüzden benim dedemdi. Hayır, benim dedemdi" diye ağız dalaşları olur. Ama ağacı en çok benimseyen, yıllardır köyün değişmez muhtarı Hasan Ağa'dır. "İzimi bulurlarsa yandım. Yarın ayan odasına çağırırlar beni. Hasan emmi üstüme yürür, "Ulan elleri kırlası, nasıl kıydın ağacımıza" diye bağırır. Ne desem dinlemez. Belki kasabadan jandarma bile çağırır. Öksüz Mehmet titredi. Yakından gelen bir köpek avlamasına karşılık veren ayaklarının dibinde yürüyen köpeği haytaya kısık sesle, "Sus ulan hayırsız, aklınca beni koruyacak" dedi. Yüreği koşuyor ama ayakları öküz ayaklarına uymuş ağır ağır yürüyor. Mehmet babadan kalma bu yaşlı öküzleri sever. Öküz ayağı basan, saban giren tarla bereketli olur derdi babası. Köyde kimileri daha çabuk çift sürdüğü için beygir koşuyorlar artık. Mehmet öküzlerini bırakmadı ama sabanı bıraktı. Tarlalarından birinin yanındaki pulluk kullanan bir komşusuyla tarlaları aynı gün ekip, aynı gün biçtikleri halde komşusunun onunkinin neredeyse 2 katı buğday aldığını gördüğünde o da sabanı bırakmış, pulluk almıştı. Ağır da olsa öküzlerle toprağı daha derin sürebiliyor. "Kaldırın ulan kışınızı biraz, neredeyse eve geldik" dedi alçak sesle. Karanlığa oldukça alışan gözleri çıkarken açık bıraktığı avlunun hasır kapısını gördü. Arabayı biraz harmanlatıp avluya girdi. Hayvan damının kapısı önünde durdu. 3 hafta önce evlendiği genç karısı Fatma sımsıkı giyinmiş, evden çıkıp yanına geldi. "Şükür gelebildin, gören oldu mu?" dedi. "Yok, olmadı. 3 gündür hep karşı çıkıyordu bu işe. İrezil oluruz tüm köye. Hem sen gidince gece vakti korkarım ben" diyordu ama sonunda kocasına boyun eğdi. Mehmet önce öküzleri boyunduruktan çıkarıp dama çekti, bağladı. Fatma'nın çeyiziyle getirdiği inek, "Hoş geldiniz" der gibi yavaş sesle böğürdü. Öküzler hiçbir şey olmamış gibi yemlikteki samanları yemeye başladılar. Bu ara Fatma damın fenerini yakmış, arabadaki kesilmiş odunları damın bir köşesine taşımaya başlamıştı. Mehmet baltayla testereyi kerpiç duvardaki oyuya, merdiveni damın hatırlığına koyduktan sonra kestiği dalın 2 kalın parçasını, ağacın yanındayken daha ince parçaları sobaya göre kesip yarmış, 2 kalın kütüğü fazla vakit harcamamak için arabaya yükleyip "akşamları evde yararım bunları" demişti. Dama yerleştirdikten sonra karısıyla birlikte yarılmış odunları taşımaya başladı. "Tezek koydun mu sobanın dibine?" "Koydum, hazır. Anam gilden çaldım bugün kuru tezekleri. Beze sarıp getirdim. İstemekten utandım. Taşıma işi bitince Mehmet arabayı okundan tutup sundurmanın altına sürdü. Birer kucak odun alıp evlerine, odaya girdiler. Odunları sobanın yanındaki sepete koydular. Mehmet sobanın kapağını açıp içindeki 4 tezeğin üstüne birkaç odun yerleştirdi. Tezekler yanarken bunlar da kurur, yanmaya başlar dedi. Çırayı yakıp tezeklerin arasına koydu. Kapağı kapattı. Az sonra tezekler tutuşmuş, inceden tatlı bir ses gelmeye başlamıştı sobadan. Yaş odunlar tıslıyordu ama küçürek odaları ısınmış gibi geldi onlara. Mehmet, kız dua et de kar yağsın bu gece dedi. Yağar inşallah. Fatma yün yatağı serdi, hazırladı. Suyla dolu büyüyecek, kalaysız bakır tencereyi sobanın üstüne koydu. Doğru dürüst bir yıkanalım bu gece. Köşedeki hamamlığın kapısını açtı ısınsın diye. Avluya bakan pencerenin basma perdesini aralayıp dışarı baktı. Mehmet'im, kar başlamış diye bağırdı. Mehmet koştu. Cep fenerini avluya doğru yaktı. Kar tutmaya başlamıştı bile. Hey kız, koca tanrı sevişenlerden yanıdır. Demedi miydim ben sana? Kurtulduk işte irezillikten. Soyunup dökünüp şöyle bir güzel sevişelim bu gece rahatça. Bileğinden tutup kendine çekti Fatma'yı. Sedire yanına oturttu. Uzun uzun öptü ağzından. Fatma da hoşlanıyordu böyle ağız ağıza öpüşmekten. Ama dudaklarını kurtarıp, ''Dur, yapma, azıcık daha ısınsın odamız.'' dedi. ''Sen de yorulmuşsundur, dinlen biraz.'' ''Dinlendim bile ben.'' ''Nasıl kestin dalı? Baltayla mı?'' ''Baltayla erişilir mi oraya?'' ''Merdiveni dayadım ağacın gövdesine. Çıkıp testereyle kestim.'' Yarısını geçince öyle bir çatırtıyla düştü ki yere, köyden duyacaklar diye ödüm koptu. Hıdrellez günleri salıncak kurup sallandığımız kalın dal, hem kesiyorum hem üzülüyorum. Hani seni uçururlardı kızlar da, yavuklun kim diye sorarlardı. Sen ne soruyorsunuz ki, bilmiyorsunuz mu? Öküz Mehmet diye bağırırdın. Ah yazık ettim bu dala ama ne yapalım, donacak mıyız burada? Sonra incelerinden kesmeye başladım baltayla cep fenerinin ışığında. Bir yandan da arabaya atıyorum. Baktım bayağı olmuş. Kalanını sonra evde yararım deyip koca kütüğü arabaya kaldırdım. Sığmadı. İndirip ortasından böldüm testereyle. Çok sürdü. Öküzler soğuk alır da sancılanır diye ödüm kopuyor. Neyse, sonunda kimseye görünmeden geldik. Ağzı yarı açık dinleyen Fatma'yı kendine çekip bir daha öptü dudaklarından. Kalk kız, şu koca hırkayı çıkar sırtından. Ortalık ısındı dedi. Fatma soyunurken o da ceketini, pantolonunu çıkarıp astı. Eğildi, sobanın kapak deliğinden baktı. Odunlar yanıyordu. Kapağı açıp bir odun daha koydu üstlerine. Saç sobanın yanlarına kızarmaya başlamıştı. Ağır ağır yansın diye kapak deliğinin sürgüsünü yarıya dek kapadı. Fatma soyunmuş, açık mavi boy gömleğiyle kalmış, duvara çakılı küçük rafındaki gaz lambasını kısıyordu. Çok kısma, severken göreyim seni dedi Mehmet. Daha 20'sine basmamış genç kadının diri güzelliğine, gömleği kabartan dolgun dik memelerine bakarken içi ısınıyordu. Daha çocukluklarında bir yakınlık duyarlardı birbirlerini. Üç köyün ortasındaki okula birlikte gidip gelirler, yiyeceklerini paylaşırlardı. Ana mısırgan pidesi yapmış bugün, seversin, sen ye onları. Sonraları yeni yetmeliklerinde, düğünlerde, toplantılarda falan gözleri hep birbirlerindeydi. Salıncakta kendini sallayan kızlara, yavuklun kim diye sorduklarında, başkaları gibi hiç nazlanmadan, öksüz Mehmet diye bağırırdı Fatma. Küçük köyde herkesin bildiğini, elbet Kerim Ağa ile karısı da biliyordu. Bunun için Mehmet askere gitmeden, muhtar Hasan emmiyi dünürcü gönderdiğinde nazlanmadan olsun dediler. Hasan Ağa'nın tek kızınız, oğlanın kimi kimsesi yok. Sizi ana baba beller, bir de oğlunuz olur. Hem çalışkan, ekmeğini taştan çıkarır demesi boşunaydı. Hemen söz kesilip nişanlandılar. Mehmet askerden dönünce de evlendiler. Askerdeyken Mehmet'in tarlalarını Kerim Ağa işletti. Ürünlerin satışından aldığı parayı 2 yıl kızına verip, iyi sakla bunları, geldiğinde kocana verirsin dedi. Mektuplarında başkalarına da okunacağını bildiklerinden, özlemlerini, isteklerini, satırların arasına gizlemeyi öğrendiler. Askerden gelmesi yaklaşınca Fatma ile anısı Mehmet'in evini badana edip döşediler. Yerdeki eski, yıpranmış hasırları kaldırıp karalı, kırmızılı, mavili kilimler serdiler. Minderli, işlemeli, yastıklı bir de sedir koydular. Üstündeki duvara Fatma'nın işlediği, İki genci mutlu eden muhabbettir yazılı levhaya astılar. Mehmet evine geldiğinde ne güzel olmuş burası. Ellerine sağlık anacım diye kaynanasının gönlünü aldı. Her şey iyiydi ama tezek biriktirmeyi unutmuşlardı işte. Damdaki eskiden kalma tezekleri bir haftada yakıp tüketmişler. Sonra çift yorganın altında soğukta sevişmenin tedirginliğinde Mehmet ağacın bir dalını kesmeye karar vermişti. Ancak 3 gün engel olabilmişti ona Fatma. Yapma kocacığım. Sonra köyde insan içine çıkamayız demelerine karşın Mehmet kafasına koyduğunu uygulamış, odunları getirmişti. Şimdi sıcak odada kutsal bir nesneye saygısızlık etmenin bilediği bir istekle yaklaştılar birbirlerine. Mehmet yorganı yatağın ayak ucuna itti. Karısının boy gömleğini ve donunu çıkarıp yatağa yatırdı. Kendisi de soyunup karısına sarıldı. Çırılçıplak, uzun uzun üst üste seviştiler. İnlemelerinin arasında ara sıra "Oh kocacığım, ellerine sağlık." diyordu Fatma. Nice sonra iyice ısınan suyu ılıştırıp yıkandılar. Kurulanıp giyindikten sonra Mehmet sobanın yakınına oturup Fatma'nın başını kucağına aldı. Parmaklarıyla tarayarak saçlarını kuruttu. Sobayı geçmeye bırakıp yatağa yattılar. Yorganı üstlerine çektiler. Mehmet Fatma'nın başını göğsüne bastırdı, kokladı. "Mis gibi, ne güzel saçların kız." "Gamsızın Fadik kızın saçları daha güzel ama, altın sarısı." "Gamsız dedin de, bak kız, gamsızın Ali'yi kandırırsam, bahar gelince onun arabasıyla kasabaya gidip 4-5 tane ağaç fidanı getireceğim, avluya dikeriz. Kasaba bir günlük yol, nasıl dönersin? Bir gece orada kalır, ertesi gün fidanları yükler, akşama döneriz. Ben oradayken sen Anangil'de kalırsın. Köyün yanındaki ağacı Hasan emminin dedesi ya da her kimse bir yerden getirip dikmemiş miydi? İyi de tutmuş. Bizimkiler de yetişir. Çocuklarımıza kalır. Fidanları topraklarıyla kökler, eski çuvallara sarıp ıslaya ıslaya getiririm. İyi ama Ali gider mi ki? Gitmezse bizim öküz arabasıyla giderim. 4 günde dönsen bile değer. Bu getirdiğin odunlar kışı çıkartır mı bize? 3 günde bir yakarsak bayağı gider. Ama utanmayı falan bırakıp Bubangil'den biraz tezek isteyelim ki yaş odun yansın. Bu yaz 3 baş hayvanın tersinden dünyanın tezeğini yaparız gelecek kışa. Yarın ben de Hasan emmiden isteyeceğim. Fatma tek düze soluyordu. Uyudu bu yavru. Çok mu yordum güzelimi? Saçlarını öpüp başını yastığa bıraktı. Kar iyice tutmuştur dedi yavaş sesle. Sanat olayı. Sayı 5. Mayıs 1981. Eylemci. Oldukça geniş bir oda. Büyük, eski pirinç karyolada yaşlı bir kadınla bir erkek yatıyor. Karı koca emekli öğretmenler. Emin Tınoğlu ile Saide Tınoğlu. Üstlerinde kumaşı çiçekli ince bir pamuklu yorgan örtülü. Yatağın iki yanındaki iki başucu masasında su dolu 2 bardakta takma dişler var. Erkek sağına dönüp karısını kendine çekiyor, çökmüş buruşuk ağızlar birleşiyor. Az sonra yorganı ayak ucuna itip kadının üstüne çıkıyor. Kılları seyrekleşmiş ince bacaklarıyla, kıçıyla, bir türlü dikleşmemiş organıyla. İğrenç bir çiftleşme cinsellik yansılaması bu. Anlaşılan bir gençliğe dönme özlemi. Belki yarım yamalak bir tat da alıyor bundan. Kadınsa katlanıyor bu duruma. Pörsümüş etinin, sarkmış memelerinin okşanmasına. Yalnız yatakta değil, her şeyde böyle. Söylesem, yaşlandık artık. Yaşımıza göre davranalım desem üzülür, kırılır. Neydi o ilk atandığımız kentte, otel odasında her gece sesimizi kısarak, inleyerek sevişmelerimiz? Sonraları, atandığımız okullarda, özellikle yöneticiyken, odasında öğrenci kızları kucağına oturtup sevmeleri. Gençleri Türkçülük, ülkücülük konusuna çekmek için çalışmalarımız. Öteki öğretmenlerden bize uymayanları solcudur diye suçlayıp, soruşturma açtırıp ayaklarını kaydırması. Yaşımız 70'i geçtiği halde şimdi de gençmiş gibi uğraşıp didinmesi. Çoğu günler nerelerde kimlerle buluştuğunu, neler yaptığını bana bile söylemiyor artık. Hep kuşkulu, güvensiz, belki benden bile kuşkulanıyor. Solcular sarmış her yanı, köklerini kazıyacağız diye bağırırken kimi zaman dişleri fırlıyor ağzından. Emin Tınoğlu ertesi sabah kalktıktan sonra çantasını alıp evden çıktı. Ülkü Derneği yöneticisinin evine gidecekti bugün bombaları almak için. Geçen ay 3 bomba vermişler, 3'ünü de kullanmıştı. Dernekte ilk görüştüklerinde adam şaşırmıştı. Böyle işleri gençler yapıyor, yaşlısınız siz. Yaşlı olmam daha iyi, kimse kuşkulanmaz. Polisler kimlik bile sormuyor bana. Sonunda kabul ettirmişti eylemciliğini. Geçen ay kullandığı 3 bombadan en etkilisi devrim kitabevine attığı olmuştu. Dükkan harap olmuş, kitapçıyla bir alıcı ölmüş, birisi de yaralanmıştı. Devrim kitabeviymiş. Adından belli değil mi komünist yuvası olduğu? Alışveriş edenler de öyledir. Kökünü kazımalı bunların. Bu kez de ilk bombayı şu berber dükkanına koyacaktı. İleri berber salonu. Gösterecekti ona ileriyi. Son yıllarda ne de çok solcu türemişti ülkede. Bir gün yandaki apartmanın birinci katında oturan şu solcu yazarın da defterini dürecekti. Yalnız yeterince bomba vermiyorlardı. Biri öğrense bunları yapmayı. Kadıköy'de bindiği otobüste ortalara yürüyüp bir genç kadının arkasında durdu. Sıkışıklıktan otobüs sarsıldıkça kadının kıçına yaslanıyordu. Az sonra kadın dürtüp dik dik baktı. Şaşırmış gibiydi. Bir genç olsaydı söverdi belki. İşte yaşlılığın yararlarından biri daha. Gene de bombalarla dönerken böyle bir halta karışmamalı. Sarkıntılıktan karakola düşüp çantamın açtırılması olasılığı var. Doğancılardan sonraki durakta otobüsten inip adamın evinin sokağına saptı. Buralarda oturanların çoğu bizdenmiş. Bir gün her yerde oturanlar bizden olacak. Evde adamla ayaküstü konuştular. Temkinli olmak gerek diyordu adam. Bu kez 2 bomba verdi. Az bunlar. Hiç değilse 2 tane daha gerek. Başka yok. Öteki adamlarımıza da gerek bomba. Sizin coşkunuza hayranım. Ama gene de bu yaşta dinlenmeliydiniz siz. Yorgun değilim ben dedi Emin Bey kızarak. Bombaları çantaya koyup çıktı. Üsküdar alanını yürüyüp bir dolmuşa bindi. Yaşlı, şişmanca bir kadın biraz toparlanıp yer açtı ona. Kadıköy'de indiğinde kararını vermişti. Berber dükkanının işini hemen bitirecekti. Kentler arası bir otobüs işletmesinin ayak yoluna girip bombalardan birini 20 dakika sonra patlamak üzere kurdu. 5 dakika varırdı dükkanın olduğu sokağa. Önünde birileri varsa biraz bekler, dolmazsa bir apartmanın girişine saklanıp bombaların saatini ileriye alabilirdi. Sokağa vardığında berberin önünde kimseler yoktu. İçeride berberle kalfası 2 kişiyi tıraş ediyordu. Bir adam da oturmuş gazete okuyarak sıra bekliyordu. Görürsünüz az sonra solcu gazeteleri okumak nasılmış. Bombayı bırakması için 10 dakika daha oyalanması gerekiyordu. Şimdi koyarsa patlamadan görülebilirdi. Köşeye doğru yürüdü. Yandaki apartmanın 3. katındaki bir pencereden bir kadın bakkala bağırıp 2 ekmek göndermesini söyledi. Sokağın asfaltına tebeşirle kaydırak çizgileri çizilmişti ama oynayan çocuklar yoktu. Bir gezici satıcının bile olmayışı da iyiydi elbet. Köşeye varınca karşı kaldırıma geçip bir süre yürüdü. Saatine baktı. Vaktidir dedi yavaş sesle. Gene berberin kaldırımına geçip çantadan kağıda sarılı bombayı eline aldı. Dükkanın vitrini önüne gelince eğilip bombayı çerçeve tahtasının yanına bıraktı. Ardına bakmadan telaşlanmadan yürüyüp karşı köşeye sindi ve bekledi. Patlamayı ve şangırtıyı duyunca hey ulan saat gibisin be deyip dükkana doğru yürüdü. Dükkandan elleriyle karnını tutan bir adam çıktı. Kaldırımın kıyısına yıkıldı. Bakkal dükkanından ve evlerden çıkıp koşanlarla sokak bir anda kalabalıklaştı. Alçak komünistlere ölüm diye bağırdı. Emin Bey ama kimse bakmadı ona. Yaralanan, pencereye yakın koltukta tıraş eden berber kalfasıydı. Berberle tıraş olanlarda bir çizik bile yoktu. Yalnız sıra bekleyen adamın alnında bir cam parçasının sıyrığı vardı. Emin Bey üzgündü. Vay aşağılık bomba, hiç mi yoktun ulan dedi yavaş sesle. Anlaşılan bu berberi gençlerden birinin tabancayla vurdurmak gerekecekti. Doktor olduğunu söyleyen biri yaralının karnını açmış, yarasını dikiyordu. Derine işlememiş, çabuk iyileşir dedi. Rıza Paşa karakoluna telefon ettim. Ekip gelecek şimdi dedi başka biri. Polislerin de elinden bir şey gelmiyor artık. Sokaklara da dadandı bu anarşist piçleri. Ne isterler elin yoksul berberinden? Birbirlerinin başını yedikleri yetmiyormuş gibi. Bir taksi çevirin de yaralıyı hastaneye götürsün. Polis bir şey der belki, yarası da sarıldı. Gerçekten yaralı ayılmış, dükkana taşınıp sedire yatırılmıştı. Bu sıra polis arabası gelip topluluğun yakınında durdu. Ellerinde tabancalarla 5 polis indi arabadan. Çatışma falan olmadığını görünce tabancaları kılıflarına soktular. Komiser olduğu anlaşılan yaşlıca biri dükkana girip herkesle konuştuktan sonra bir polisi çağırdı. Yaralıyı arabayla hastaneye götürsen, biz karakola yürürüz buradan dedi. Doktor elindeki ufak demir parçasını komisere verdi. Yarısından çıkardım bunu. Kaslara saplanmış, derine işlememiş. Hastanelik bir durum yok dedi. İyi ama gene de senin rapor gerek. Kalfa berberle polisin kollarına girip arabaya yürüdü. Bindi. Polis arabayı çalıştırdı. Gittiler. Komiser, bomba koyanı gören var mı diye sordu. Evlerdeydik, görmedik. Ben gördüm sanıyorum dedi Emin Bey. Komiser ona yaklaştı. Anlat dedi. Karşı kaldırımdan yürüyüp eve gidiyordum. 25 yaşlarında, sakalsız, kara bıyıklı bir gençti. Gri pantolonu, mavi ceketi vardı. Vitrinin önünde biraz eğildi ama kuşkulanmadım. İçeriye bakıyor sandım. Öteki sokağa saptığımda patlamayı duyup döndüm. Emin Bey, 25 yaşındaki kendini tanımlıyordu. İyi eğleniyordu doğrusu. Anlasanıza ulan aptallar, bombayı ben koydum diye bağırmamak için kendini güç tutuyordu. Üstelik elindeki çantanın içinde de bir bomba vardı. Komiser adresini yazdı. Gerekirse sizi çağırırız dedi. Emin Bey telefon numarasını da yazdırdı. Böylece bu kansız, ölümsüz eylemi hiç değilse kendi gözünde başarılı bir eyleme çeviriyordu. Az sonra evinden yana yürüdü. Emekli olduktan sonra ikramiye parasıyla Moda'daki bu daireyi almışlardı karısıyla. Bunun için emekli aylıklarıyla geçim sıkıntısı çekmiyorlar, üstelik az da olsa kimi sağcı dergilere para yardımı yapabiliyorlardı. Öğle yemeğinde karısının kişi miktarını bilmeli gibi bir sözünden alınarak kızan Emin Bey, eylemcilik serüvenlerini uzun uzun anlattı. Saide Hanım bu sabahki olayda belki de berbere haksızlık yapıldığını, ilerinin adamın soyadı olabileceğini söyledi. Kocasının umurunda değildi bu. Artık yaşlandığını, böyle işleri gençlere bırakması gerektiğini öğütledi yeniden. Öğleden sonra Emin Bey, odasında bir süre kitap okuduktan sonra rehberde komşu solcu yazarın numarasını bulup telefonla aradı onu. Telefonu açanın adamın kendisi olduğunu öğrenince, ''Bana bak, yakında soluğunu keseceğim senin.'' dedi. ''Hadi oradan moruk, senin soluğun kesilmiş belli.'' ''Moruk değilim ben, 25 yaşındayım. Öyleyse sesinle kafam moruklamış senin.'' Yakında görürsün sen moruğu. Suçum neymiş benim? Ezilen, sömürülen yoksul halka bir kurtuluş önlemi önermek suç mu? Değil ama senin önlemin komünistlik. Sömürücülere gönüllü uşaklık eden, yüzünü göstermekten korkan yüreksiz faşistler vız gelir bana. Elinden geleni ardına koyma deyip telefonu kapadı adam. Emin Bey son sözü söyleyemediği için kızdı. Birkaç kez daha çevirdi adamın numarasını ama hep meşguldü. Belki de fişten çekmişti kordonu. Geniş sedire uzandı ve az sonra daldı. Düşünde elinde tabancasıyla yazarın kapısını çaldı. Kapı açılınca adamın yanında otobüste sıkıştırdığı genç kadını da gördü. Tetiği üst üste çekip ikisini de yere serdi. Kaçması gerektiğini biliyor ama kadının göğsünden fışkıran kanla büyülenmiş gibi duruyordu. Arkasında bir adam önce kollarıyla kıskıvrak sarıp ''Polisi çağırın, katili tuttum.'' diye bağırdı. Başka gelenler de oldu. Onu bir iple bağlayıp yere uzattılar. Uyandığında beli ağrıyordu. Doğrulup gerindi. Deniz kıyısında gezinmeli. Odadan çıkınca karısı seslendi mutfaktan. Tüp gaz bitmiş. Çıkınca gazcıya uğra da değiştirsinler. Olur. Dışarıda ana yola çıkan sokağa doğru yürüdü. Tüp gaz satıcısına uğradıktan sonra deniz kıyısındaki çay bahçesinde oturup bir çay içerek arsız martıları seyredecekti. Böyle açık havalarda çoğu akşamüstleri orada oturur, yiyecek bir şey bulan bir martının hızla kaçışını, ötekilerin onun gagasındaki yemi kapmak için saldırmalarını seyrederdi. İnsanlar gibi bunlarda diye düşünmek hoşuna gidiyordu. Ana yola çıkan sokağa sapınca ileride, köşedeki bankadan patlamalar duydu. Camları kırılmış büyük pencerelerden dışarıya alevler taşıyordu. Komünistlerin işi bu. İyi ki çalışma saati değil. Yüreği çarparak hızlandı. Karşıdan 20 yaşlarında iki genç koşarak geliyordu. Emin Bey yaklaşan gençlere öfkeyle ''Durun ulan piçler!'' diye bağırıp kollarını açtı tutmak için. Olay yerinden hızla kaçanlardan birisi farkında bile olmadan ona çarptı. Emin Bey sırt üstü düştü. Başı kaldırımın kıyısına çarptı. Öylece uzanmış kaldı orada, kıpırdamadan. Az sonra yanında toplanan birkaç kişiden biri ''Ölmüş bu yahu, kanı bile akmamış!'' dedi. Sokaktan geçen orta yaşlı bir kadın, ''Aa, tanıyorum onu, Saide Hanım'ın kocası, evleri şuracıkta.'' dedi. Adamlardan biri Emin Bey'in çok kızacağı bir şey söyledi. Olacağı buydu. Yaşına başına bakmadan gençleri tutmaya kalkıştı. Bir süre sonra arabayla gelen polislere Emin Bey'in evini gösteren orta yaşlı kadının sonradan anlattığına göre Saide Hanım kocasının cesedini görünce ağlayıp sızlanmamış. Su testisi su yolunda kırılır demiş. Gergedan, sayı 1, Mart 1987. 6. ayrımın sonu, sayfa 94.